Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına bu akşamlıkta başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenler, bugün Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Ağacegan'dan Mektuplar bölümünde Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Hediyenin Kıymeti Hediye Gönderinin Büyüklüğüncedir başlıklı yazısını sunacağız. Allah Teala sonsuz rahmetinin eseri olarak kullarına iki büyük lütufta bulunmuştur. Bunlar hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'le onu canlı olarak yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kur'an'ın hidayeti Resulullah'ın hayatıyla birleşerek insanlık karanlıktan aydınlığa çıkarılmıştır. Peygamber Efendimizin bu önemli vazifesine işareten Allah Teala onun ömrüne yemin etmiş, kendisini rahmetellil alemin yani alemlere rahmet sıfatıyla tahdif etmiştir. Bu Kur'ani övgülere ilaveten Yüce Rabbimiz Peygamberimizin nasıl bir lütuf olduğunu şu ayette açıkça ifade etmiştir. Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ali İmran 164. Eğer Peygamberimiz gönderilmeseydi, biz tezkiye olamaz, ilimden ve hikmetten habersiz yaşar, sapıklıktan kurtulamazdık. Rabbimizi bulamaz, ona layığınca kul olamazdık. Peygamber Efendimiz tüm insanlığa, yeryüzündeki tüm canlılara, ağaçlara, kuşlara, denizlere, dağlara, kısaca her varlığa bir rahmettir. Bu vesileyle siyer kitaplarımızı dikkatle okuyarak Peygamberimizin hayatının her alanında nasıl bir lütuf olduğunu öğrenmemiz içimize çektiğimiz hava kadar hayatidir. Her nimet karşılığında bir şükrü gerektirir. Nimetlerin en büyüğü olan peygamber nimeti de bundan istisna değildir. Yüce Rabbimiz lütfettiği bu nimete şükür olarak kutlu elçisine sık sık salatu selam getirmemizi emir buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri o peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de ona çokça salat edin ve gönülden ona teslim olun. Ahzab 56. Bu ayette farklı bir hitap vardır. Şöyle ki bize daha emir vermeden Allah Teala peygambere salat getirmeyi bizzat zatının yaptığını haber vermiştir. Böylece peygamberimize salatu selam göndermek Allah Teala'dan bize gelen bir sünnet olmuştur. Daha biz salatu selamın ne olduğunu bilmezken Yüce Rabbimiz hem zatıyla hem de sayısız melekleriyle Enbiyalar Sultanına salat etmiş ve bizleri şu manaya irşat etmiştir. Size lütfettiğim peygamberin şanı öylesine yücedir ki, ona hem ben azimüşşan salat ediyorum hem de meleklerim. Sakın ha siz de ona saygıda salatu selam göndermede kusur etmeyin. Müfessirlere göre Allah'ın peygamberine salatı, rahmetini ve şefkatini onun üzerine yağdırması, meleklerin salatı, Efendimiz için istiğfar etmeleri, müminlerin salatıysa var-ı kainata sallallahu aleyhi ve selleme dua etmeleridir. Peygamber Efendimizin isminin anıldığı her mescitte ona salatu selam getirmek farzdır. Aynı mescitte birden fazla anıldığında bir kere salatu selam getirmekte de farz yerine gelmiş olur. Bugün bazı nadanlar akademik tarafsızlık gibi bahanelerle Allah Resulüne salatu selam getirmekten geri durmaktadırlar. Halbuki bu tür bir ahmaklığın cezası son derece şiddetlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, yanında ismim anıldığı halde bana salat getirmeyenin burnu yere sürtülsün, helak olsun, rahmetten uzak olsun buyurmuştur. Tarikat erbabı Allah Resulüne salatu selam getirme emrini çok ciddiye almış, kelime-i tevhidle beraber her salikin günde en az 100 veya 111 adet salat getirmesini günlük evradın bir parçası yapmışlardır. Ayrıca sufilerin okudukları evrat ve dualarda çoğunlukla Peygamberimize getirilen birbirinden güzel salatlarla doludur. Hatta bazı sufiler farz ve sünnetler dışında nafile ibadet olarak salatu selam getirmenin manevi kemalat için yeterli olacağını ifade etmişlerdir. Özellikle kamil bir şeyhe ulaşılamayan hallerde bu en çok tavsiye edilen yol olmuştur. Çünkü Habibullah'a salat getirmek onu sevmeyi, onu sevmekse insana muhabbetullah'ı kazandırır. Allah Teala tarafından özel olarak sevilen sevgiliyi sevmek, kendisine hürmet ve tazim göstermek, onun hakkını korumak, bu konuda bizzat Allah'a ve onun meleklerine uymak demektir. Büyük sufi müfessir İbn Acibe, Peygamber'e salat emrindeki şerefin, Hazreti Adem'e secde edilmesi emrinden daha yüksek olduğunu bildirir. Çünkü Allah Teala, Adem aleyhisselama secde edilmesi emrinde melekleriyle beraber olmamıştır. Halbuki Yüce Rabbimiz, Peygamberimize salatu selam edilmesinde meleklerle beraberdir. Şu halde melekler ve Allah Teala'dan gelen şeref, sadece meleklerden gelen şereften çok daha üstündür. Sufilere göre İslam ve iman sahasında olduğu gibi, İhsan manasına gelen seyr-i sülukun da en büyük rehberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Seyr-i süluk süreci ona benzemenin, ona can-ı gönülden teslim olmanın yoludur. Hakka giden yollar ancak onun rehberliğiyle bizi hedefe götürür. Bu hususta İmam Rabbani Hazretleri çok hassas olup, ona uyarak yapıldığında önemsiz gibi görünen küçük bir işin dahi, ona uyulmadan yapılan büyük işlerde daha ecirli olduğunu şöyle ifade eder. Peygamber Efendimiz'e bağlılığın bir neticesi olarak, öğle arası gerçekleştirilen kaylule yani gün ortası uykusu, bu bağlılıktan kaynaklanmayan binlerce gecenin ihyasından daha faziletlidir. Aynı şekilde Mustafa'nın getirdiği şeriatın emrine uyarak Ramazan bayramı günü oruç tutmamak, onun şeriatından alınmamış olan ömür boyu oruç tutmaktan daha iyidir. Peygamber Efendimiz'e böylesine derin bir bağlılık peşinde koşan sufiler yanında, keşif keramet, rüya gibi ulvi kavramları kullanarak insanları dalalete sürükleyen kesimlerde hep ola gelmiştir. Halbuki tasavvufun amacı olağan dışı manevi halleri ve ruhi zevkleri yaşamak değildir. Esas amaç her hususta Allah Resulüne benzemek ve onunla gönderilen ilahi lütuftan doyasıya feyiz almaktır. Bu hususu Hacegan yolunun büyüklerinden Yusuf Hemedani Hazretleri şöyle ifade eder. İşlerimiz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olduğunda, keşif keramet gibi manevi hallere sahip olmadığımızdan dolayı üzüntü duymayız. Aksine Peygamberimizin sünnetine uymadan elde ettiğimiz her tür manevi hal ve kerametleri ise yüz karalığı ve zillet sayarız. Yüce Rabbimiz müminlere her hususta elçisine tam tabi olmalarını, onu bırakıp da kendi heva ve heveslerine uymamalarını emretmiştir. Bu yasağın en veciz ifadesi kendini Hucurat suresinde şöyle bulmuştur. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Hucurat 2. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramızda değildir. Bu durumda bir insan sesini nasıl onun sesinden fazla çıkarabilir? Müfessirlere göre bir konuda Peygamberimizin açık bir hadisi varken, bunun aksine bir fikir beyan etmek, hadisin manasını akla, mantığa aykırı bulmak bir bakıma insanın kendi sesini, görüşünü Resulullah'ın üzerine yükseltmesi demektir. Rabbimizden niyaz ederiz ki bizleri bir an olsun nefsimizin hevasına bırakmasın. Sevgili Peygamberimizin yolundan bir an olsun ayırmasın. Bu hususta bilmeyerek hata yapan ve haddini aşan kardeşlerimize de Allah Teala tevbe etmeyi nasip etsin. Amin. Profesör Doktor Süleyman Deri'nin kaleme aldığı Hacegan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Hediyenin Kıymeti, Hediye Gönderinin Büyüklüğüncedir başlıklı yazıyı sunduk değerli dinleyenler ve bir başka yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Evet, sırada Mübarek Erkul'un kaleme aldığı Sünnet Olmazsa Olur mu başlıklı yazı var. Ebu Rafi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi koltuğuna yaslanmış olarak biz onu bunu bilmeyiz, Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, o kadar derken bulmayayım. Kur'an'ın tatbik edilmiş hali olmasından dolayı sünnet, Kur'an'ın yanında İslam'ın vazgeçilmez ikinci kaynağını oluşturmaktadır. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ayrılmaz iki kaynak olarak İslam toplum yapısının hem teşekkülünü hem de özelliklerini yitirmeden devamını sağlamıştır. Hadisçilere göre sünnet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden her şeydir. Kısaca sünnet, yüce kitabımızda Üsve-i Hasene diye takdim edilen Hazreti Peygamber'in hayatı ve Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle onun Kur'an'dan ibaret olan ahlakıdır. Bu anlamda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vahyin kendi şahsında hayata geçtiği eşsiz bir insandır. Kur'an-ı Kerim onda söz ve yazı olmaktan çıkıp hayat olur. Vahyin terbiyesine girmek isteyenlere onun gibi olmaları, onu örnek almaları öğütlenir. Nitekim Allah Resulü'nün yine Allah tarafından insanlar için güzel örnek olarak ilan edilişi, yemin olsun Allah'ın Resulü'nde sizler için Allah'ı ve ahireti arzu eden, Allah'ı da çok anan kimseler için güzel bir örnek vardır ayetinde yeminle de teyit edilerek vücut bulmuştur. Burada Resulü örnek almak, öncelikle dini anlama, algılama, yaşama ve yaşatma biçiminde örnek almaktır. Bu anlamda sünnet, dinin olmazsa olmazıdır ve Kur'an'dan kesinlikle ayrılamaz. Hadisçiler arasında erike hadisi olarak maruf olan hadisimiz kaynaklarda farklı rivayetlerle geçmektedir. Mesela bir rivayette koltuğuna yaslanmış ifadesi yer alırken bir başka rivayette koltuğuna yaslanmış karnı tok bir adam şeklinde geçmektedir. Ama bütün rivayetlerde dikkat çekilen husus aynıdır. Bu hadis-i şerif zaman içinde bir kısım insanların Kur'an'la yetinme, Kur'ani eylem, Kur'ani yaklaşım, Kur'an Müslümanlığı gibi klişe kavram, deyim ve parolayla ortaya çıkıp Allah'la Resulü'nün bir başka ifadeyle Kur'an'la sünnetin arasını açmaya çalışacaklarını haber vermektedir. Hadisimiz işte bu noktada taşıdığı nebevi tespit ve ikaz ışığıyla imdada yetişmekte, sergilenmekte olan oyunu gerçek yüzüyle inananlara tanıtmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, günün birinde kendisinin teşri yetkisini yani hüküm koyma yetkisini tanımayacak, sünnetin getirdiği evrensel yorumu önemsemeyecek, Kur'an'la yetindiğini söyleyecek münasebetsizlerin çıkacağını, ashabından ve tabii ümmetinden hiç kimseyi böylesi bir tavır ve iddia içinde görmek istemediğini pek beri ve etkili bir şekilde belirtmiş, sünnetsiz İslam iddialarını suçüstü yakalayıp teşhir etmiştir. Kuşkusuz sünnet aleyhtarlığı faaliyetleri sadece günümüzde ortaya çıkmış değildir. Bu gibi faaliyetlerin ve görüşlerin İslam tarihinin her döneminde örneğine rastlamak mümkündür. Ümmetin gündemini özellikle Tabiun döneminden sonra işgal etmeye başlayan bu türlü eğilimler tıpkı zuhur ettikleri dönemde olduğu gibi ondan sonra da hep azınlıkta kalmış, marjinal gruplar tarafından benimsenmiş, sahiplenilmiş ve ortaya sürülmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde dikkat çektiği bu eğilim, kendisinden kısa bir süre sonra ortaya çıkmış ve Tabiun döneminden başlayarak sünneti savunanların sünnet inkarcılarıyla mücadelesi tarih sahnesinde kendisini göstermiştir. Bu hususa örnek olması açısından aşağıdaki olay dikkat çekicidir. Hasan Basri'nin anlattığına göre bir ara İmran bin Hüseyin, Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsederken bir adam ona, ''Ebu Nucey, bize Kur'an'ı anlat.'' demişti. Bunun üzerine İmran ona, ''Sen ve arkadaşların Kur'an'ı okuyorsunuz. Bana namazdan, içindekilerden ve sınırlarından bahseder misin? Bana altının, develerin, sığırların ve diğer mal çeşitlerinin zekatından bahseder misin? Fakat sen yokken ben onların açıklamalarına tanık olmuştum.'' demiş ve İmran şöyle devam etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat hususunda bize şöyle şöyle farz kıldı. O zaman adam beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin dedi. Bu olayı anlatan Hasan Basri demiştir ki bu adam sonunda Müslümanların fakihlerinden oldu. Hicri 2. asırda çok az da olsa bir takım kişiler sünnetin delil oluşunu ve teşri fonksiyonunu inkar etmişlerdi. 2. asırdan sonra bu fitneye son verilmişti. Şimdilerde aynı fitne Batı sömürgeciliğinin etkisiyle yeniden diriltildi. Başta Hindistan olmak üzere İslam ülkelerinde dar çaplı da olsa sünneti devre dışı bırakma zihniyetine rastlanmaya başlanıldı. Ülkemizde ise kısmi sünnet muhaliflerinin yanında sünneti tamamen inkar eden ve mealciler adı verilen yaklaşımlar da bulunmaktadır. Oysa sünnet Kur'an'ın teorik olarak açıklaması, pratik olarak uygulamasıdır. Bu itibarla Kur'an'ın evrensel yorumu olan sünnete tabi olma ve onun getirmiş olduğu hükümler ve yönlendirmelerle amel etme zarureti vardır.